Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru 12 Cevap başlıklı Tasavvuf Nedir, Ne Değildir 3 başlıklı yazıyı sunacağız. Peygamberler ve onların işaret ettiği aşire-i mübeşşire gibi bazı kimseler dışında hiç kimsenin son nefeste iman selametiyle ahirete gidebilme garantisi yoktur. Bunun için ayeti kerimede ancak Müslümanlar olarak can verin, sakın ha başka türlü can vermeyin buyuruluyor. Son nefeste kimin imanla selamet bulacağı meçhul olmakla birlikte ayeti kerimede ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, yani onun dinini yaşar ve yaşatırsanız, o da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz buyurulmaktadır. Bu itibarla mümin, son nefeste iman selameti için hem hayatı boyunca rızayı ilahi istikametinde gayret etmeli, hem de Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine nail olma ümidiyle dua halinde bulunmalıdır. Nitekim Allah'ın halili olan İbrahim Aleyhisselam bile bu endişeyle Rabbine kulların diriltilecekleri gün beni mahcup etme niyazında bulunmuştur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da ey Rabbim beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat niyazıyla Cenab-ı Hakk'a iltica halinde olmuştur. Onun için her mümin hangi manevi merhalede olursa olsun bir son nefes endişesi ve ahiret hazırlığı içinde bulunmakla mükelleftir. Şunu ifade edelim ki şefaat haktır. Rabbimiz dilerse dilediği kullarına bu salahiyeti bahşedebilir. Lakin kimin kime şefaat edeceği ancak Rabbimizin bileceği bir husustur. Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şefaati uzma sahibi olduğu halde kızına ve halasına şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ın Resulü olan Muhammed'in kızı Fatıma! Ey halam Safiye! Allah katında makbul ameller işleyiniz, salih amelleriniz yoksa benim peygamber olmama güvenmeyin. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Onun için şeyh olsun, mürşid olsun herkes acizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret ettiği, cennetle müjdelediği kişiler haricinde hiç kimsenin son nefes ve ahiret hususlarında bir garantisi yoktur. Sahabenin meşhur zahit ve abidlerinden olan Osman bin Mazun vefat ettiğinde bir kadın, ''Ey Osman, şehadet ederim ki şu anda Allah Teala sana ikram etmektedir.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müdahale ederek, Allah'ın ona ikram ettiğini sen nereden biliyorsun buyurdu. Kadın bilmiyorum vallahi deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. Bakın Osman vefat etmiştir. Ben şahsen onun için Allah'tan hayır ümit etmekteyim. Fakat ben peygamber olduğum halde bana ve size ne yapılacağını yani başımızdan ne gibi haller geçeceğini bilmiyorum. Demek ki kul daima takva üzere yaşayacak ve Cenab-ı Hakk'a iltica halinde olacak. Efendimizin güzel ahlakıyla müzeyyen olmanın gayreti içinde olacak. Başka türlü bir kurtuluş yolu yok. Dualarımız gibi ibadetlerimiz de kabule muhtaç. Nitekim ilim ve irfanda güneşler güneşi denilen hak dostu Halid-i Bağdadi Hazretleri, talebelerine yazdığı mektuplarda kendisi için hüsnü hatime duası talep ettirmiştir. Kardeşine yazdığı bir mektupta da bu hissiyatını şöyle dile getirmiştir. Allah Teala'ya yemin ederim ki, annem beni doğurduktan bugüne kadar Allah katında makbul ve muteber olup hesabı sorulmayacak bir tek hayır işlediğime inanmıyorum. Eğer kendi nefsini bütün hayır işlerinde iflas etmiş olarak görmüyorsan, bu cehaletin en son noktasıdır. Eğer iflas etmiş olarak biliyorsan da Allah'ın rahmetinden ümitsiz olma. Zira Allah Teala'nın fazlu keremi kul için insanların ve cinlerin bütün salih amellerinden daha hayırlıdır. Demek ki ebedi kurtuluş hususunda müridin de durumu meçhuldür, mürşidin de. Takvadan ve kulluktan uzak bir hayat yaşayıp da beni şeyhim kurtarır beklentisiyle avunmak, gerçek tasavvufun asla kabul etmeyeceği bir gaflet ve nadanlıktır. Rabbimiz, "Çok kandırıcı şeytan, sizi Allah'ın affediciliğiyle kandırmasın." buyuruyor. Yani gaflet üzere yaşayıp da Allah'ın affına güvenmek bile şeytanın kandırmacası olarak tarif ediliyor. Hal böyleyken, mürşidinin ahirette kendisini kurtaracağını iddia ederek kulluk vazifelerinde gevşeklik ve ihmal göstermenin hiçbir meşru dayanağı olamaz. Dolayısıyla salih kullara duyulması gereken muhabbet, hürmet, aidiyet, mensubiyet ve hüsn-i zan duygularını ebedi kurtuluş hususunda bir garanti olarak görmek, kişiye manen fayda yerine ancak zarar verir. Tasavvuf, makam, mansıp elde etme yolu da değildir. Her hususta olduğu gibi tasavvufta da zaman zaman istismarcılar ortaya çıkmıştır. Bugün de gerek benlik, gerekse de ruhi bir hastalık sebebiyle birileri kalkıp "Ben zamanın kutbuyum, gavsıyım" gibi iddialarla gerçek tasavvufun ruhundan tamamen uzak bir büyüklük iddiası ve şöhret arayışı içinde olabilirler. Tarih boyunca bu tip istismarcıları en başta gerçek tasavvuf ehli tenkit etmiştir. Unutmayalım ki bu imtihan alemine birbirimize karşı övünmek için gelmedik. Hepimiz hiçlik, fanilik ve acziyetimizi idrak ederek Rabbimize kulluğumuzu arz etmek üzere bu dünyaya gönderildik. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu hissiyat içinde "Alem buğday, ben saman, herkes yahşi, ben yaman" demiştir. Yani tasavvuf arz-ı endam değil, arz-ı hal yoludur. Riya, gösteriş, tekebbür içinde bulunmak değil, Cenab-ı Hakk'a hiçlik, yokluk ve tevazu üzere kulluk yoludur. Hangi makam ve mevkide olursak olalım, bir abd-i aciz olduğumuzun idraki içinde bulunmaktır. Kendi mevkimizi daima kapı eşiğinde görebilmektir. Elhasıl bu fani alemde en büyük paye Hakk'a kulluktur. Hepimiz hatasıyla, sevabıyla aciz birer kuluz. Akıbetimiz hakkında da elimizden gelen bütün gayreti gösterdikten sonra yalnızca Rabbimizin rahmet, mağfiret ve inayetine sığınmalıyız. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin "Tasavvuf Nedir, Ne Değildir?" 3 başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Şimdi de Turgay Bakırtaş imzalı "Ne Kadar da Mahvolmuş Bir Nesil" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Televizyon çocukların beynini yıkıyor, gelenek tarihe karıştı, eğitim perişan, ahlaken çöktük, gençler yoldan çıktı, internet zehir saçıyor, teknolojinin kölesi oldular, annelik değersizleşti, öldük, bittik, yandık. Yeni nesle acımadığınız günlerin akşamında dayak yiyorsunuz sanırım. Yaşadığımız çağ yalnızca gri siyah renklerle tasvir eden biteviye sızlanmalara başka bir açıklama getiremiyorum. Geçmişi cennet, geleceği kıyamet zannediyorsunuz. Çocuklara, gençlere ve onların yetiştirilme tarzlarına asık suratla bakıyor, memnuniyetsizliğinizle moral bozuyorsunuz. Size bir müjde vereyim mi? Yalnız değilsiniz. 3000 yıl önce Atina'da da, 2000 yıl önce Çin'de de, 1000 yıl önce Bağdat'ta da en az sizin kadar karamsarlar vardı. 1000 yıl sonra Hindistan'da, 2000 yıl sonra Roma'da, 3000 yıl sonra Şili'de olacağı gibi. Siz tarihin başlangıcından beri sarıldığı inancı asla bırakmayan, ona imanını yitirmeyen, gruplara bölünmeyen, ihtilafa düşmeyen tek topluluksunuz. Bu sarsılmaz iradenizi takdir ediyorum. Ama keşke yıllar içinde kendi kendini çürüten bir fikri bu kadar saplantı haline getirmeseydiniz. Keşke 2 dakika durup düşünerek acaba yanılıyor olabilir miyim diye içsel bir muhasebeye girişseydiniz. Keşke gençlik yıllarınızda sizin için de çok bozuldular çok diye yazıklanan büyüklerinizi hatırlasaydınız. Kim ahlaklı, kim ahlaksız? İddialarınızı konuşalım mı biraz? Bir numaralı teziniz olan ahlakın gençler arasında yok olup gidişinden başlayalım. Size göre ahlaksızlık hiçbir zaman olmadığı kadar yaygınlaştı. İyi ama ahlak nedir? Yok olup gittiğini söylediğiniz şeyin tanımından haberiniz var mı? Nesnel olmak adına lügate bakalım. Kubbe altı sözlüğü ahlakın 3 farklı anlamını vermiş. Birincisi insandaki iyi veya kötü huylar, tabiat. İkincisi iyi huylar, insanı manen yükselten iyi tabiatlar, faziletler. Üçüncüsü de bir toplumda kişilerin davranışlarını düzenleyen ve herkesin uyması gereken kurallar. Bu tanımları dikkate aldığımda yaşını başını almış olmasına rağmen ahlaksız diyebileceğim çok sayıda insanla karşılaştığım geliyor aklıma. Mesela geçenlerde Fatih Camii avlusunda bir adamın boğazını gürültüyle temizleyip yere tükürmesine şahit oldum. Genç değildi, çocuk da değildi, baya baya eski toprak biriydi. Mesela postanede sıra beklerken 60 yaşlarında bir kadının 2 büklüm inleyerek içeri girip en öne geçtiğini, parasını aldıktan sonra bir anda iyileşip uçarcasına gözden kaybolduğunu gördüm. Yalan değil, gözümün önünde oldu. Mesela yaya geçidindeyken arabasını üzerime süren yetişkin sayısını bilmiyorum bile. Mesela Müge Anlı'nın programında türlü rezilliklerine şahit olduğumuz ailelerin yeni nesil olmadığı aşikar. Mesela yakın zamanda haberlerde gördüğüm insanların dini duygularını sömürerek akıl almaz paralar götüren dolandırıcı en az 50 yaşındaydı. Mesela 2 yıl önce benden epey büyük bir iş arkadaşım ağzımdan çıkmayan bir sözü kulağıyla duyduğunu iddia ederek kavga başlatmıştı. Bunlar kişisel tanıklıklarımın bir kısmı sadece. Babama sorsam 2 katını anlatır. Anneanneme sorsam 3 katını anlatır. Köyde yarım metrelik sınır için birbiriyle kavga eden ve 20 yıldır konuşmayan kardeşlerden bahseder örneğin. Onay vermediği bir adamla evlendi diye ölene kadar kızıyla konuşmayan babayı hatırlatır. Ve öyle detaylar verir ki işi gücü bırakıp eskilere bela okumaya başlarsınız. Gelelim 2 numaralı tezinize. İnternetin kölesi oldular, doğayı tanımıyorlar, mahalle kültürü kalmadı. Doğayı kim tanıyor? Köyden çıkıp gelen, ormanlarda gezen, hayvancılık yapanlar diyelim hadi. Peki doğayı kim mahvediyor? Ege'nin ve Akdeniz'in en güzel kıyılarında ormanları yakıp otel diken 18 yaşında bir müteahhit gördünüz mü hiç? 22 yaşında belediye başkanı olup da çocuk parkı yapılması gereken yere AVM ruhsatı veren birini tanıyor musunuz? 30 katlı 120 daireli korkunç binaları inşa edenler bir zamanların sıcacık mahalle ortamlarında top koşturmadı mı? Vaktiyle fakirlik yüzünden oyuncağı bile olmamış kimi çocukların büyüyüp bir şekilde zengin olduktan sonra gösteriş budalasına dönüşmesine masallarda mı rastlıyorsunuz? Daha eski zamanlara gidip daha can sıkıcı örnekler koyabilirim önünüze. İnsanların sırf sağcı ya da solcu olduğu için öldürüldüğü günlerde yaşadık. Bir mahkuma işkence yaptıktan sonra evine gelip çocuğunun başını okşayan gardiyanlar da gördük. Hiçbiri bunları internetin kölesi olduğu için yapmadı. Hiç televizyon izlemeyenler de vardı aralarında, evinde telefonu bile olmayanlar da. Demek ki mahalleyle, teknolojiyle, GDO'lu gıdayla hiç ilgisi yok bazı şeylerin. Genelleme yaptığımı, daha iyi zamanlarda yaşadığımızı iddia ettiğimi sanmayın. Sizin düştüğünüz hataya düşmeyeceğim. Çünkü evet, internet yüzünden gerçekten de can sıkıcı bireysel ve toplumsal arızalar baş gösterdi. Evet, şehirlerin giderek beton yığınlarına dönüşmesi gelecek adına hiç de umut vermiyor. Evet, yediğimiz birçok gıdanın içeriğinde sağlığımızı tehdit eden unsurlar var. Evet, kuşaklar değiştikçe ev hanımlığıyla özdeşleşen annelik kavramı yavaş yavaş yok oluyor. Ama tüm bunlar iyi idare edildiği takdirde birer avantaja dönüşebilecek unsurlar. Nitekim dönüşüyorlar da, ortalama insan ömrü giderek uzuyor. Bir dönem kitlesel ölümlere yol açan birçok hastalık ya yok oldu ya da rahatlıkla kontrol edilebilir hale geldi. Dünyanın en ücra köşelerinde neler olup bittiğini anında öğrenebiliyoruz. Farklı kültürleri ve insanları tanımak, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolay, bilgiye ulaşmak için büyük zahmetleri göze almak zorunda değiliz. Özetle insanlık tarihini göz önüne alırsanız, daha iyiye ya da daha kötüye gittiğimizi iddia edemezsiniz. Dönemsel olarak belli durumlarda sıkışıp kalınsa bile bütünde hep bir denge mevcut. İyilik ve kötülük, ahlak ve çöküntü, merhamet ve zulüm hep bir aradaydı. Eğer yıkılmayacak gibi görünen kötümserliğinizde ufacık da olsa bir çatlak oluştuysa tavsiyelerime kulak verin. Çocuğunuz tableti elinden düşürmüyor mu? Demek ki onunla yeterince vakit geçirmiyorsunuz. İnsanlığa katkınız olsun istiyorsanız çocuğunuzu sık sık dışarı çıkarın. Korulara götürün, hayvanat bahçelerini gezdirin. Birlikte sinemaya gidin, vapura binin, tarihi çarşılarda dolaşın, beraber yemek yapın. Yahut o tabletler için tasarlanmış harika eğitici, öğretici programlara yönlendirin ki erken yaşta çizim kabiliyeti gelişsin, müzik kulağı oluşsun, yabancı dil öğrensin. Çocuğunuz ahlaklı mı yetişsin istiyorsunuz? Sizden daha etkili bir rol modeli olmayacak asla. Öyleyse sağa sola tükürmeyin, yere çöp atmayın, yalan söylemeyin, kamusal düzeni bozmayın, trafik magandalığı yapmayın, gülümseyin, sokak hayvanlarıyla ilgilenin, şükredin, teşekkür edin, israftan kaçının, çiçek yetiştirin, spor yapın, kitap okuyun. Unutmayın, kendi haline bıraktığınız hiçbir şeyden şikayet etmeye hakkınız yok. Büyük değişimlerin hayalini kuruyorsanız, işe hayatınızda küçük değişimler yaparak başlayın. Değerli dinleyenler, Turgay Bakırtaş'ın kaleme aldığı "Ne kadar da mahvolmuş bir nesil" başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Sesi Dergi'de bu akşam Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı "Hayat Veren Camiler" başlıklı yazıyı sunacağız. İmam Hatip okulları cami ve Kur'an kursları yaptırmış, bilinen bilinmeyen onca hayır hasenat işiyle meşgul olarak kazandığının hakkını vermeye çalışan hayırsever bir amca ziyaretime gelmişti. Sempatik, şen şakrak tavırları vardı. Hoş bir sohbete dalmıştık. Bir ara telefonu çaldı. "Eyvah, hanım arıyor. Ben bugün evden kaçtım. Dur, yalan söylemeden kıvıracağım, çaktırma" dedi. Öyle de yaptı. Hanımı ve çocuklarının onlardan habersiz para harcamasını istemediklerinden yakındı. Oysa her şeyi taksim ettim. Bugüne kadar Allah'ın izniyle kazanıp onlara bıraktıklarım 7 sülalelerine yeter" dedi. "Bıraksınlar da öte tarafın sermayesini biriktirmek için kendi paramı harcayayım canım" diye ekledim. Yakın bir zaman önce binası eskimiş olan bir İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine okulun yenisini yaptırmıştı. Bina hizmete girmek üzereydi ve o hemen yeni bir hayrı başlatmak istiyordu. "Falanca ilçe babamın memleketi, oranın müftüsünü sen tanıyor musun? Bana oradan şu kadar harcama yapacağım bir cami yeri ayarlar mısın? Şöyle merkezi yerde, cemaati bol olsun" dedi. Düşündüm, bahsettiği ilçe değil, artık neredeyse her yerde cami yaptırmak için merkezi bir konum ayarlamanın imkanı neredeyse hiç yoktu. Artık camiler yeni yerleşim alanlarına inşa ediliyordu. Bir de kendim zihniyet olarak farklı düşünceler içerisindeydim. Salt cami yaptırmak adına harcanan onca para için güzel görünümü ön planda tutarak sarf edilen bütçelere yönelik içimde gitgide büyüyen bir hüzün vardı. Dedim ki, "Falanca amca, gel seninle farklı bir şey düşünelim." "Nasıl?" dedi. Anlatmaya başladım. "Harcamayı düşündüğün para az bir rakam değil. İnanıyorum ki bunu biraz yükseltmek dahi elinde. Gel seninle bu parayla şöyle müftülük ve belediyenin bize göstereceği uygun bir yere, bir köşesinde çocukların, gençlerin futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi aktivitelerine imkan verecek güzel bir cami yaptıralım." Hatta öyle düşünelim ki kız çocukları ve genç hanımların da camiye gelmelerine vesile olacak ve rahatlıkla kullanacakları şekilde bir kısmını kapalı pozisyonda organize edelim. Cami yaptırdın mı elbette cemaati olur ama sen de biliyorsun ki camiye gelenlerin neredeyse tamamı bir ayağı çukurda olan mahalle sakini ihtiyarlardır. Böylelikle gençlerin ilgi göstereceği alanların cazibesini kullanarak camimizi Rabbimizin daha çok seveceği ve memnun kalacağı bir ortama dönüştürebiliriz. Oturduğu yerden biraz öne doğru gelerek simasına yüklediği kızgınlıkta bana biraz sitem ettim. "Hayır, hele dur biraz daha konuşalım, bak anlaşacağız," dedim ya nafile. Evet, aynı noktadayım ben. Din görevlisi ise de mahalle sakini, cami cemaati ise de önce herkes bu işi dert edinmeli ve bu mabetler çocukları ve gençleri kendi çevresine toplayacak donanıma sahip olmalı. Sadece düşünmek, konuşmak, fikir üretmekle de olmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konularda eski zamanlara göre çok daha aktif, güzel projeler uygulamaya çalışıyor. Çalışanlarını gayretlendirmeye ve motive etmeye çalışıyor. Ve bu iş kolektif bir azim istiyor. Bülbülle gezen güle gider, ördekle gezen göle gider atasözü mucibince her biri birbirinin bülbülü gençlerimizi böylece bir araya getirip ortamlarını gül bahçesine çevirmek icap ediyor. Değerli dinleyenler, son olarak Sesli Dergi'de Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Hayat Veren Camiler başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Genç Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenler. Yeni bir programda tekrar yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.